Adaletle ilgili ilahi emir çok kesin ve mutlak bir emir. Hangi şart altında olursanız olun, adaletten ayrılma gibi bir lüksünüz yoktur. Eğer siz bir şeyin yanlış olduğunu söylüyorsanız, aynı zamanda siz doğrusunun ne olması gerektiğini de söylemelisiniz. Eğer siz hakkı bilirseniz kim haklı olduğunu da anlarsınız.
Ya da insanlar neden belirli alışkanlıklarını değiştirmiyorlar?
Merkezinde insan ve insanlık olan bir siyasetimiz var. Siyasi rakibime bir iftira etmek, bana Cumhurbaşkanlığı makamını getirecekse ben o iftirayı yapmak istiyorum. Çünkü ben hesap vereceğimi biliyorum. Onun hesabını veremeyeceğimi de biliyorum.
Bugün hayata tekrar şöyle geriye dönüp baksanız, tekrar siyaseti ve bu yolculuğu tercih eder miydiniz?
Evet.
Yine aynı siyasi görüşte mi olurdunuz?
Hiç şüphesiz.
Hiç böyle yorulduğunuzu falan hissediyor musunuz bazen? Siyaset çünkü çok yorucu. Bir de siz, bir gerçek var. Çeşitli ambargolar da uygulanıyor size. Medya ambargosu. Bazen açıklamalarınız yayınlanmıyor. Bir sürü şeyler yani.
Evet.
Yani niye bu mücadelelerin içerisinde izliyor musunuz?
Hayır. Hayat bir mücadeledir bu anlamda. Yani birileri belki hayatı sadece hızı arttırmak ya da hazzı arttırmak ya da mal ve evlatları çoğaltmak mücadelesi yarışı olarak görüp göstermek istiyor ama bizce öyle değil. Evet, hayat bir mücadeledir ama hayat iyiliği yayma mücadelesidir bizim açımızdan. Birileri de kötülüğü yaymaya çalışıyor. Bize göre insanlık tarihi Hazreti Adem'in evlatlarından bu yana sürekli toplumu ifsad etmeye çalışanlar ve toplumu ıslah etmeye çalışanlar mücadelesi olarak geçmiştir. Kişi kendi safını seçmek de aslında kendisini seçiyor. Kendine bir yol tayin ediyor. Kendisine bir yol, bir yön tayin ettiğinde de insanın kendisine bir anlam katmış oluyor. Biz kendimize katmış olduğumuz bu anlamdan dolayı hiçbir zaman pişmanlık duymadık. İnşallah Rabbim ömür verdiği müddetçe biz iyiliği yaymaya, biz güzelliği yaymaya, biz kardeşliği yaymaya gayret edeceğiz ve bunun için bir mücadele vereceğiz. Aynı zamanda bu toplumu ifsad etmeye, toplumu birbirine karşı kışkırtmaya, düşmanlık tohumları, kin ve nefret tohumları ekmeye çalışanlara karşı da bir mücadeledir. Onların yaptıklarının etkisini kırmak için elimizden gelen çabayı gösterdik, gösteriyoruz. İnşallah bundan sonra da göstermeye devam edeceğiz. Ve bizim imkanlarımızın artmasını istememizin sebebi de budur. Bizim siyaset yapmamızın sebebi de budur. Biz diyoruz ki bu çok ulvi bir amaçtır, çok büyük bir gayedir. İmkanlar ne kadar çok olursa, güç ne kadar artarsa, bu mücadelede eliniz ne kadar güçlenirse daha iyi sonuçlar elde edebilirsiniz. Eğer haksızlığın kökünü kazımak, adaletsizliği sona erdirmek, adaleti her tarafa yaymak için güç toplamak istiyorsanız bu meşru bir şeydir. Ama eğer siz zulmedenlerin yerine geçmek ya da onlara ortak olmak için güç toplama yarışındaysanız bu meşru bir şey değildir. Biz hayata böyle bakıyoruz, mücadelede böyle bakıyoruz. Elbette yorulacağız. Daha fazla yorulmamız gerektiğini de düşünüyorum. Yarınlar bundan vazgeçenler ne olacak inşallah.
Partiniz maddi olarak sıkıntılar yaşıyor mu?
Yok, biz sıkıntı yaşamıyoruz. Yani şu anlamda sıkıntı yaşamıyoruz. Bir sınırsız kaynaklarımız yok. Sıkıntı yaşamamamızın sebebi şudur. Biz ayağımızı yorganımıza göre uzatıyoruz. Varsa imkanımız bir işe girişiyoruz. Eğer imkanımız yoksa o imkanların oluşmasını bekliyoruz.
Çok net bir cevap oldu Zekeriya
evet.
Bey.
Netiz, evet.
Saçlarınız ve sakallarınız beyaz. Ne kadarlık bir zaman içerisinde bu oldu? Siyasetin etkisi var mı bunda?
Yok, siyasetten önce de aslında farklı alanlarda mücadelemiz vardı. Biraz da ırsidir. Ben babamın 35 yaşındaki halini çok net hatırlıyorum. Babam 35 yaşındayken saçları hemen hemen benimki kadar, benim şimdiki beyazlık kadar saçlarında bir beyazlık vardı. Belki bu kadar olmasa bile ben şu anda babamın 35 yaşındaki halinden 20 yaş daha yaşlıyım. Yaş 55'i geçti ama babam 40 yaşında herhalde saçlarının tamamını beyazlatmıştı.
Evet. Şimdi bir seçim maratonu var. 2023'e doğru gidiyoruz. İşte ittifaklar var. Altılı masa var. Bir taraftan da işte Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı'nın birbirlerine sürekli olarak atışması söz konusu. Siz kendinizi bu siyasi konjonktürde nereye konumlandırıyorsunuz?
Evet, siyaset bir anlamda, yani özellikle Türkiye'deki pratik açısından kıldığında sanki siyaset birbiriyle atışma, birbirine laf yetiştirme sanatıymış gibi bir izlenim oluşmuş maalesef halkın nazarında da veya zihinlerde böyle bir şey uyanmış ama siyaset bu değil. Siyaset halkın sorunlarına çözüm bulma sanatıdır. Bugünkü en azından ana akım siyaset diyelim. Yani göz önünde olan, basının çok fazla yer verdiği ya da belki mecliste temsil edilen siyasete baktığımızda genel anlamda bu olumsuz tabloyu gördüğümüzü söyleyebilirim. Ve biz bundan şikayetçiyiz. Siyasetin dili bu olmamalı. İktidarda olanlar muhalefetten gelen teklifin iyi veya kötü olduğuna bakmaksızın elini tesiri itmemeli. Ya da muhalefet iktidar ne yaparsa yapsın, yaptığı şey doğru da olursa ona karşı çıkmak zorunda hissetmemeli. Eleştirmek sadece sadece bir şeyi olumsuzlamak, sadece bir şeyin yanlış olduğunu söylemek değildir. Eğer siz bir şeyin yanlış olduğunu söylüyorsanız, aynı zamanda siz doğrusunun ne olması gerektiğini de söylemelisiniz. Bizim eleştiri anlayışımız budur. Biz de iktidarı eleştiriyoruz ama biz hakaret etmeden, küfür etmeden ya da nasıl diyeyim bel altı vurmadan, bir şeyi olduğundan çok fazla abartmadan ya da iftira etmeden yapıyoruz bunu. Neyse o. İktidar doğru bir şey yaptığında onun doğru olduğunu da söylüyor. Bu sadece yani Hüdapar'ın yapması gereken bir şey değil. Bence Türkiye'deki siyaset anlayışı değişmeli. Bu nasıl olur? Bugünkü şartlarda çok mümkün görünmüyor. Neden? Çünkü halk da bu tarz siyaseti bir anlamda benimsemiş. Kendi takip ettiği ya da benimsediği siyasi çizgi ne kadar sert vurursa siyasi rakibine, taraftarlar o kadar cuşu vuruşa geliyorlar. Siyaset toplumu bu duruma getirdi. Toplum da bu siyasetin devamını bekler veya ister hale geldi. Bir kısır döngü şeklinde biz bu duruma geldik. Türkiye bunu hak etmiyor. Bize göre bu durum değişmeli. Ama yani mutlaka değişmeli. Siyaset daha nezih bir uslupla yapılmalı. Siyasiler yarın bir gün aynı masada yan yana oturacaklarını düşünerek, bilerek usluplarını, kullandıkları kelimeleri seçmeli. Biz bunu yapmaya çalışıyoruz. Bizi çok sert eleştiren, hatta hakaret edenlere bile biz hakaret etmeden onlara cevap veriyoruz. Bir de kendimizi insanlara anlatırken diğer siyasi partiler üzerinden anlatmayı çok tercih etmiyoruz. Biz kendimizi anlatıyoruz. Nerede duruyoruz? Nasıl bakıyoruz? Çözüm önerimiz nedir? Meseleye yaklaşımımız nedir? Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Ve kendime ben şahsen şu Hazreti Ali Efendimiz'in şu cümlesini, şu tespitini kılavuz edindim. Hani soruyorlar o biliyorsunuz Hazreti Ali döneminde çok acı olaylar yaşandı. Soruyorlar kim haklı diye. Hazreti Ali Efendimiz'in çok manidar bir cevabı da. Eğer siz hakkı bilirseniz kimin haklı olduğunu da anlarsınız. Biz hakkı anlatalım. Biz doğruyu anlatalım. Güzeli anlatalım. Gerisini vatandaşa bırakalım. Vatandaş o tarife kimin uyduğunu, kimin uymadığını kendisi görür, kendisi anlar, o tespiti yapar. Bizim bakışımız, yaklaşımımız budur. Evet, biz siyasetin o dilinden şikayetçiyiz. Ciddi anlamda şikayetçiyiz ve hemen her fırsatta da bunu dile getiriyoruz. İnşallah bir gün düzelecektir. Ne zaman düzelecek? Hüdapar'ın sesi yükselince, inşallah Hüdapar meclise gidince belki diğerleri de bu tarz bir siyaset yapmayı bizden öğrenirler.
Umarız her şey gönlünüzce olur.
İnşallah.
Siz Sayın Cumhurbaşkanı'yla bir görüşme gerçekleştirdiniz.
Evet.
Nasıl oldu o? Nasıl diyalog kuruldu? Siz külliyeye gittiniz galiba.
Evet. Daha önce de gitmiş. Yani ilk ilişimiz değil. Biz diğer siyasi partilerle de görüşüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'yla da görüşmek istediğimizi özel kalem üzerinden bildirdik. Memleket meseleleriyle ilgili. Randevu talebimiz kabul gördü. Biz de gittik. Sağ olsun zaman ayırdı. Yoğun program içerisinde. Bir saate yakın bir süre içerisinde bizim başlıklarımız vardı. Memleket meseleleriyle ilgili hem halkın şikayetlerini, taleplerini iletmek hem de kendimize göre çözüm önerilerimizi nasıl olması gerektiğini birinci elden Sayın Cumhurbaşkanı'na iletme imkanı
bulduk. Tepkisi nasıldı?
Diyebilirim ki ilettiğimiz sorunların önemli bir kısmında sorunların varlığını kendisi de kabul etti. Mesela ekonomik sıkıntılar bizim başlıklarımızdan bir tanesiydi. Dolaşıyoruz bizim memleketi. Memleketin her tarafına gidiyoruz. 7 coğrafi bölgede sürekli mobil haldeyiz. Yarından itibaren işte 4 günlük bir Trakya ziyaretimiz olacak. Önümüzdeki pazar günü tekrar İstanbul'a gideceğiz. Pazartesi günü de Diyarbakır'a geçeceğiz. Önceki hafta Van, Ağrı, Iğdır bölgesindeydik. Bundan sonra da gezilerimiz devam edecek. Gittiğimiz her yerde de insanlara şunu söylüyoruz. Diyoruz ki biz şu anda icra makamında değiliz. Hükümet değiliz. Ama eğer siyaset yapıyorsak vatandaşın sorunlarıyla şu andan itibaren biz ilgiliyiz, ilgilenmek zorundayız. Biz sizin sorunlarınızı sizin adınıza o sorunları çözme makamında olanlara iletmek gibi bir misyonu yüklenebiliriz. Yani tabiri caizse sizin avukatlığınızı, sizin sözcülüğünüzü yapabiliriz diyoruz. Bunu yapmaya çalıştık. Vatandaştan almış olduğumuz talepleri ya da şikayetleri ya da beklentileri. Çözme makamında olan kimse, bazen yerel iktidar bunu çözmeli, belediye gibi. Bazen iş vilayete çözülür. İl teşkilatlarımız üzerinden vilayetlere iletiyoruz bunu. Bazen de merkezi hükümetin çözmesi, yani Ankara'nın çözmesi gereken sorunlar olduğunda da o sorunları da oraya taşıyoruz. Yoğun manada mesela ekonomik sıkıntılar dile geliyor. Son bir yıldır yapmış olduğumuz temaslarda bunu görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı da bunu ilettik. Bir dönem hatırlarsanız işte aslında ekonomik sıkıntıların çok olmadığı şeklinde bir yaklaşım vardı hükümetin. Ya da bazı bakanların işte sokaklar lüks arabalara dolu.
Ya da çeşitli kıyaslamalar yapılıyor.
Evet.
İşte.
Mesela biz gittik dedi ki özellikle dar gelirli vatandaş gerçekten canından bezmiş. Yani burnundan soluyor. Sabit gelirli insanlar geçinemiyorlar. Özellikle de geçim için, hayatını devam ettirebilmek için zorunlu olan bazı ihtiyaç maddelerinin fiyatları enflasyon oranının çok üzerinde artmış. Şimdi eğer fiyatlar durdurulamıyorsa o zaman yapılabilecek bir şey vardır. Nedir? Gelirleri arttırmak. Yani o vatandaş zorunlu olarak ihtiyaç duyduğu şeylere ulaşabilmeli. Bu konuda halkın ciddi bir beklentisi var. Sayın Cumhurbaşkanı yaklaşmış öyle oldu. Evet, sıkıntılar var. Farkındayız. İnşallah bunları çözmek için bir çaba içerisindeyiz. Yakında bu konuda ciddi adımlar atacağız şeklinde bir cevabı oldu. Yani genel anlamda diyebilirim ki, evet bazı meselelerde elbette yaklaşımlarımız farklıdır. Bazı şeyleri biz dile getirdiğimizde Sayın Cumhurbaşkanı farklı düşündüğünü söylüyor. Yani bizim önerilerimizin doğru olmadığı şeklindeki görüşlerini de doğrudan söylüyor ama bazı önerilerimizi de kabul görüyor ve mesela en son biz işte Ağrı'da bir basın toplantısı yaptık. Orada esnaf ziyareti yaparken Ağrı'nın Doğu Beyazıt ilçesi biliyorsunuz sınır ilçesi. Esnaf yoğun olarak şundan şikayet etti. Sınır ticareti yapanlar özellikle. Diyorlar ki Türkiye'nin bir sürü kara sınır kapısı var. Hiçbirinde PCR testi istenmiyor. Ama pandeminin başından bu yana Ağrı-Doğu Beyazıt'ta Gürbulak sınır kapısında halen PCR testi zorunlu var.
Şu an hala isteniyor mu?
Biz gittiğimizde isteniyordu. Basın toplantısında bunu dile getirdik. İki gün sonra bu PCR testi zorunluluğu kalktı. Yani bizim açıklamamızdan sonra. Derdimiz bizim üzüm yemek, bağcı dövmek değil.
Orada gönülle fethettiniz yani.
Hayır, o çok büyük bir iddia olur ama en azından vatandaşın, o esnafın dile getirdiği o sorununu çözme konusunda bir katkımız olduysa ne mutlu.
Zekeriya Bey, sizce şu anda sahadaki en büyük problem ne? Vatandaşın yaşadığı en büyük sıkıntı. Böyle 3 madde sayın desem size.
Yani 3 madde. Bir, vatandaşın en çok dile getirdiği şey ekonomik sıkıntılar. Gerçekten geçim sıkıntısı, özellikle dar gelirliler için. Esnaf da şikayetçi, emekli de şikayetçi, asgari ücretli de şikayetçi. Yani özellikle sabit gelirliler, maaşla geçinenler ciddi şikayet ediyorlar. Ekonomi üst başlığı altında toplayabilirsiniz. Bazen bu kiraların çok yüksek oluşu, bazen gıda maddelerine yapılan zamlar, çok ciddi fiyat artışları, bazen ücretlerin düşüklüğü, bazen işte vergiyle ilgili ya da başka bir şey, yani işsizlik. Hasılı kelam ekonomi üst başlığı altında toplayabileceğimiz şeyler. Bir ikincisi, vatandaşın özellikle dini hassasiyeti olan insanların yoğunlukla, sıklıkla dile getirdiği hususlardan bir tanesi de toplumun yaşamış olduğu ahlaki çöküntü. Bu konuda çok ciddi sıkıntılar var. Vatandaş da bundan muzdarip. Bir de eğitimle ilgili sıkıntılar, eğitim sistemiyle ilgili sıkıntılar çok sıklıkla dile getirilen. Biz gittiğimiz yerlerde sadece esnafla değil, köylüyle de bir araya geliyoruz. Sivil toplum kuruluşları.
Vatandaşla temas yani.
Vatandaşla temas, şimdi vatandaşın tümüyle temas kurmak imkansız olduğu için bir yere gittiğimizde, mesela oranın sivil toplum kuruluşlarıyla biz bir araya geldiğimizde belki topladığımız 40-50 sivil toplum kuruluşu ya da 15-20 sivil toplum kuruluşu temsilcisi belki o şehrin %30'unu 40'ını temsil eder bir pozisyondadır. Yani en azından toplum farklı kesimlerinden insanlarla bir araya geldiğinizde çok daha kestirmeden daha çok sayıda insanla temas kurmuş oluyorsunuz. Onlara diyebilirim ki bu üç sıkıntı çok ciddi boyutta. Gerisi işte dış politika ya da seçimler ya da işte falan, ittifakın Cumhurbaşkanı adayı kim olacak, millet çok orada değil. Vatandaşın gündemiyle siyasetin gündemi çok farklı.
Evet. Suriye ile bir yakınlaşma olacak gibi böyle bir durum söz konusu. Hatta Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek bir ziyaret gerçekleştireceği söyleniliyor. Sizin bu konuya bakış açınız nedir? Yani Türkiye sizce Suriye ile arayı düzeltmeli mi Esad'la?
Yani Türkiye Suriye ile sınır konuştu. 900 kilometreden fazla ortak sınır var. Aslında Suriye'deki olaylar başladığında bu yana biz mütemadiyen bir şey söylüyoruz. Diyoruz ki evet, Suriye'de halkına zulmeden bir rejim var. Halk bundan şikayetçi. Fakat bu sorunların çözümü silahlı bir isyan ya da bir iç savaş değil. Bu sorunu çözmez dedik. Başından beri bunu söyledik. Şu anda da biz aynı noktadayız. Şu anda Suriye'de bir hükümet var. Birleşmiş Milletler'de Suriye temsilcisi olarak bu halkına zulmettiğini söylediğimiz Esad rejimi var. Onun hükümeti var. Şimdi orada halkın şikayetleri var ve eğer siz bir sorunu çözmek istiyorsanız, orada bir hükümet varsa ve silahlı bir isyan varsa ya da o hükümeti devirmek için bir iç savaş başlamışsa, İle nihaye bu savaş devam edemez. İnsanlar birbirlerini öldürerek bitiremezler. Mutlak surette siyasi bir çözüm bulunmak zorunda ve bu siyasi çözüm masa başında olacak. Peki masaya siz kimi oturtacaksınız? Bir tarafta bir ordu var, bir tarafta da başka bir ordu var. İşte Özgür Suriye Ordusu denen, muhaliflerin oluşturduğu ordu. Bu iki ordu birbirle çatışıyor. Siz onlardan birini ya da onlardan birinin komutasını elinde tutanları masaya oturtmadan siz bu silahlı çatışmayı nasıl durduracaksınız?
Evet.
Bunun imkanı yok. Evet, eğer olumlu sonuçlar doğuracaksa, eğer bir sonuç olacaksa, eğer akan kan duracaksa, evet, Esed'le de görüşülmeli gerekirse. Siz bunun başka bir yolu olduğunu biz düşünmüyoruz. Ama biz sonuç itibariyle mutlaka Suriye'de şunun olması gerektiğini söylüyoruz. Suriye'de yaşayan bütün kesimlerin kendisini bulabileceği, kendisini temsil ettirebileceği bir sistem kurulmalı. Bu nasıl olur? Bu elbette hiçbir tarafın %100 dediği gibi olmaz. Eğer taraflar çoksa, çok taraflı bir ya da çok parçalı bir yapı varsa, belki herkes kendisinden biraz taviz vererek ortak bir noktada buluşmak dışında bir yol görünmüyor. Yoksa bu savaş işte 2011 yılının Mart ayında başladı. 11,5 yıldır devam ediyor.
Evet.
11,5 yıl devam etse, 11,5 yıl daha devam etse, neticede sonuç olarak yine bir masa başında birileri oturup bu meseleyi siyasi olarak çözecekler. Suriye nüfusunun yarısı yerinden olmadan bu sorun masa başında çözülebilseydi. Ama sonuç itibariyle dediğim gibi 500 bin can kaybı 5 milyon can kaybından iyidir. Onu da kıyas ettiğinizde. Yoksa milyonlar da olsa, iki dünya savaşı yaşandı. 100 milyon insan öldü o iki savaşta. Sadece 2. Dünya Savaşı'nda 55 milyon insan 6 yıl içerisinde. Günlük ortalama 22.500 insan insan eder bu. Evet. Sonuçta masa başında çözüldü bir şekilde. Evet, belki birileri bir mağlubiyet yaşadı, kesin bir mağlubiyet yaşadı, öyle çözüldü ama herhalde birilerini dize getirmek için nükleer ya da kimyasal silahların kullanılması gerektiğini kimse savunmaz.
Siz şu anda mevcut ittifaklardan herhangi birine dahil olma gibi bir durumunuz söz konusu mu?
An itibariyle Hüdapar herhangi bir ittifak içerisinde değildir. Herhangi bir ittifak ile varmış olduğumuz bir anlaşmamız da yoktur. Bir ittifak arayışımız da yoktur. Ama bu şu demek değildir, Hüdapar hiçbir ittifakın içerisinde yer almayacaktır demiyor. Mümkündür. İttifak içerisinde yani herhangi bir partiyle bir ittifak kurabiliriz ya da mevcut ittifaklardan birisiyle bir anlaşma olabilir. Fakat dediğim gibi bizim arayışımız yoktur. Bir ittifak teklifi gelirse biz bakarız. Eğer bu bizim ilkelerimize uygunsa, millete, memlekete bir faydası dokunacağını düşünürsek ittifak içerisinde yer alabiliriz.
Altılı masa içerisinde yer alsanız ve o masadan birini Cumhurbaşkanı adayı olarak seçmek durumunda kalsanız isminiz ne olurdu?
Yani şimdi olmayan bir şeyle ilgili sadece varsayımlar üzerinde yürüyerek bir isim söylemek doğru olmaz. Biz o altılı masada değiliz. Eğer altılı masada olsak o zaman konuşuruz.
Olası bir durumda Kılıçdaroğlu'nun adaylığına nasıl bakarsınız?
Herkes aday olabilir. Yani aday olma şartları taşıyan herkes 40 yaşını aşmış, 4 yıllık bir üniversite diploması olan ve adaylığına yasal bir engel bulunmayan her vatandaş aday olabilir.
Yani benim için oluru var diyorsunuz yani.
Yani ben aday olabilir diyorum. Yani oy veririm vermem o ayrı bir mesele. Yani eğer ölçüler konulmuşsa, adaylığın ölçüleri, o ölçüleri kim taşıyorsa aday olabilir. Onun hakkıdır.
Siz Türkiye'nin tamamını dolaşıyorsunuz. İşte Trakya turunuzdan bahsettiniz. Sonrasında Diyarbakır turunuzdan bahsettiniz. Şimdi birçok, burada bir ifade hatası yaparsam lütfen kusuruma bakmayın ama birçok siyasi parti var ve işte oyları %1, %2, %3 bu şekilde devam ediyor. Ne yaparsanız insanlar size daha çok oy verirler? Ya da insanlar neden belirli alışkanlıklarını değiştirmiyorlar?
Doğrusu alışkanlıkları değiştirmek çok kolay değil. Bu işin bir yönü. Bir işin bize bakan yönü. Belki size ilginç gelecek ama biz ne yaparsak insanlar bize daha fazla teveccüh eder noktasında değiliz. Bize göre önemli olan doğru şeyleri yapmaktır. Yani eğer yapacağımız şey yanlışsa ve bu yanlış adım, yanlış tavır, yanlış söz, her neyse bize çok büyük bir teveccüh getirecekse bile biz o yanlışı yapmayız. Yani biz diyoruz ki meşru bir hedefimiz var. O meşru hedeflere ancak meşru vasıtalarla ulaşılır. O meşru hedefe ulaşmak için meşru dairenin dışına çıkmayı asla biz aklımızdan bile geçirmeyiz. Eğer meşru hedefe siz gayrimeşru vasıtalar kullanarak, gayrimeşru araçlar kullanarak varırsanız o zaman sizin hedefiniz de zarar görür. Ben buna inanıyorum. O yüzden diyorum ki asıl başarı istikamet üzere kalabilmektir. Eğer bir şey bana Cumhurbaşkanlığı koltuğunu kazandıracaksa ya da benim partimi iktidara taşıyacaksa ama aynı şey benim kendime olan saygımı zedeleyecekse ya da milletime, memleketime zarar verecekse ben o şeyi yapmam.
Ya da sizin güveninizi sarsacaksa.
Her neyse yani. Şimdi neticede ben şuna inanıyorum. Ben iki dünyalı bir insan. Ben ölümden sonra dirileceğime, diriltileceğime ve hesaba çekileceğime inanıyorum. O hesapta benim yüzümü kara çıkaracak. O hesapta benim boynumu bükecek. O hesapta benim başımı önüme eğdirecek herhangi bir şeyi bu dünya makamı için yapmam.
Siz siyasette kendinizi nereye konumluyorsunuz? Yani sizi bugüne kadar hiç tanımamış ama Hüdapar denildiğinde ya kardeşim bu adamlar kim diye aklında bir soru işareti olan, acaba bunlardan korkmalı mıyım, bunlardan ürkmeli miyim veya bunları bir dinlemeli miyim diyen insanlara karşı kendinizi nasıl anlatırsınız başkanım?
Kim aydınlıktan, ışıktan, güneşten, haktan, adaletten korkuyorsa bizden korksun. Kim hakikatin ortaya çıkmasından korkuyorsa bizden korksun. Ama kim adaletsizlikten şikayet ediyorsa, kim adaletin hakim olmasını istiyorsa, kim siyasete nezih bir uslubun geri gelmesini istiyorsa, kim kardeşlik tohumlarının daha gür bir şekilde yeşermesini istiyorsa o zaman Hüdapar'ı dinlesin. Aslında biraz önce söylediklerim belki alameti farikamızdır. Yani çok net ifadelerle söylüyorum bunu ve bütün kalbimle söylüyorum. Herhangi bir şey, diyelim ki siyasi rakibime bir iftira etmek, bana Cumhurbaşkanlığı makamını getirecekse ben o iftirayı yapmam kardeşim. Çünkü ben hesap vereceğimi biliyorum. Onun hesabını veremeyeceğimi de biliyorum. Biraz önce bir şey söyledim. Dedim ki benim meşru hedeflerim var. Ben o meşru hedeflere ancak meşru vasıtalarla varabileceğime inanıyorum. Nedir o meşruiyetin çizgisi? Rabbim benim için bir çerçeve çizmiş. Ondan dolayı ben iftira edemem. Ben yalan söyleyemem. Ben halkı aldatamam. Ben milletin malına el uzatamam. Ben adam kayırmacılık yapamam. Ben adalete milim ayırlamam. Yani çünkü ben şuna inanıyorum. Adaletle ilgili ilahi emir çok kesin ve mutlak bir emirdir. Hangi şart altında olursanız olun adaletten ayrılma gibi bir lüksünüz yoktur. O yüzden biz önce insan, öncelik adalet diyoruz. Siyasetimizin merkezinde insan vardır. Hedefinde de adalet vardır. Adaleti yeniden tesis etmek vardır. Eğer merkezinde insan ya da insanlık olmayan siyasetler izlerseniz, bu ister ekonomi politikalarınız olsun, ister dış politikanız olsun, ister eğitim politikalarınız olsun, ister yani herhangi bir konudaki siyasetiniz eğer insan merkezi değilse, o zaman işte bugünkü haksızlıklar, bugünkü zulümler ortaya çıkıyor. Siyasetimizin asıl sorunu budur. Mesela biz diyoruz ki biz siyaseti ve devleti yeniden tanımlayacağız. Şu anda devletin tanımı nedir? Devlet, ülkesi ve Türkiye'nin milletiyle bölünmez bir bütündür. Allah Allah. O zaman asıl olan devlettir. Millet devlete aittir. Toprak da devletin toprağıdır. Biz hayır diyoruz. Merkezi millet olmalı. Eğer siz bu tanımı yapacaksanız milleti merkeze olarak yapmalısınız. Ülke milletin vatanıdır. Devlet de o milletin oluşturduğu siyasi bir teşekküldür. Asıl olan millettir. Bir devlet yıkılır, başka bir devlet kurulur. Nihayetinde yani ezelden beri devam eden herhangi bir devlet şu anda yoktur. En eski devlet bile belki birkaç yüz yaşındadır. Ama neticede o milletler devam ediyor. Birkaç bin yıldır devam eden milletler vardır. Asıl olan millettir, asıl olan insandır. Milletten kastımız da sadece belli bir etnik kökenden gelen millet değildir. Bir topluluğu oluşturan çok farklı etnik kökenlerden gelen çok farklı inançlarda da olabilir. Problem değil bu. Merkezinde insan ve insanlık olan bir siyasetimiz var. Bunu benimseyen insanlar en azından Hüdapar'ın ne dediğini bir kulak kabartıp Hüdapar'ı dinleseler. Ben inanıyorum ki Hüdapar'ların sayısı gittikçe artacaktır.
Şimdi siz diyorsunuz ya hani haktan korkan bizden korksun diye. Bunlar tamam kabul geçerli sebepler ama bir de sonuçta rasyonel bir şey var ya. Hani sizin çözüm öneriniz nedir mesela? Yani siz bugün ekonomide yanlış giden şeyi nasıl düzelteceksiniz? Çünkü siyaset aslında bir ekip işidir, bir kadro işidir.
Evet.
Gerekli bir kadroya sahip olduğunuzu düşünüyor musunuz?
Çok güzel. Bizim kadromuz sadece Hüdapar rozeti taşıyanlardan oluşmaz. Biz diyoruz ki kalbinde millet sevgisi, memleket sevdası taşıyan, Allah korkusu taşıyan herkes bizim kadromuzdur. O işi yapmaya ehilse, o işi yapma kabiliyeti varsa o bizim kadromuzdur. İlla Hüdaparlı olmasına gerek yok. Kim bu işi iyi yapacaksa, kim bu işi Allah korkusu kalbinde taşıyarak, millet sevgisini kalbinde taşıyarak yapacaksa, kim harama meyletmeden, yanlışa sapmadan bu işi yapacaksa o bizim kadromuzdur. İlla Hüdaparlı olması gerekmiyor. Biz particilik veya partizanlık yapmıyoruz. Elbette siyaset bir kadro işidir. Bizim kadrolarımız dediğim o sırat-ı müstakim üzere, o dosdoğru yol üzere, vasat bir çizgi üzere yürüme azmetmiş insanlar. Asıl başarı istikamet üzere kalmaktır sözümü bir kez daha hatırlatayım ben bu arada. Bu düşüncede, bu inançta olan insanlarla biz yürürüz. Geçmişte hangi partiyle beraber olmuş ya da hatta o biz ona görev verdiğimizde hangi partiye reyini vermiş o da bizi çok ilgilendirmiyor. O işini iyi yapacak mı? O bizim kadromuzdur. Biz bunu yaparız. Şimdi ekonomi dediniz. Evet, ekonomiyle ilgili.
Bunu sürdürebilecek misiniz peki? Herkes öyle hiç diyor ama olmaz. Yani geldikten sonra kimse bunu uygulamıyor. Yani.
Evet, belki haklısınız. Çünkü böyle söyleyenlerin çoğu geldikten sonra bunu yapmadılar. Hatta bunu söyleyeni de aslında çok fazla bulamazsınız. Yani başından beri gelmeden önce de bunu çok kişi söylemez. Liyakat diyorlar, evet layık ama yine bizim partiden layık olanlar diyorlar. Biz onu söylemiyoruz. Biz particilik yapmayacağız diyor.
Evet.
Yani geçmişte bir Adalet Bakanı işte kendi partilerini Adalet Bakanlığı'na doldurdu. Hakim savcılar hep onlardan aldı. İşte biz falanca partiden mi alacaktı diye sözü. Hadi ben ismini vermeyeyim. Hem partilerin ismini hem de o bakanın ismini vermeyeyim ama bu sözleri duyanlar ya da okuyanlar anlarlar kimden bahsettiğimi. Türkiye'de siyaset böyle yürümüyor. Ama bu sürgüt böyle devam etmek zorunda değil. Ekonomiyle ilgili de çok hükümetler değişti ama her gelen aynı şey. İşte bir piyasa ekonomisi dedikleri bir şey var. Serbest piyasa dedikleri bir şey var. Bu serbest piyasada serbest olan şey ne? Sermaye. Sermaye küresel manada herhangi bir sınır tanımadan dolaşabiliyor değil mi? Her taraf. Peki iş gücü dolaşabiliyor mu? Emek dolaşabiliyor mu mesela? Mesela siz herhangi bir ülkede gidip ben orada çalışacağım dediğinizde sizin önünüze ne tür engeller çıkıyor? Hani piyasa serbestti? Siz bir şey üretmek için nelere ihtiyacınız var? Bir teşebbüs, sermaye, bir iş gücü, ham madde, enerjiye ihtiyacınız var değil mi? Parası olan enerjiyi alıyor. Ham maddeyi de alıyor. İşçiyi de çalıştırıyor. Ama işçi istediği yere gidip çalışma isteğini dile getirdiğinde türlü türlü engellerle karşılaşıyor. İşte faiz, kur ve enflasyon sarmalıyla sürekli garibin, sürekli dar gelirin aleyhine işleyen bir sistem var. Küresel bir çark kurulmuş. Siz bu çarkı kırmadan bunun içerisinden çıkamazsınız. Hükümet değişir, bir başkası gelir, A gider, B gelir, C gelir, D gelir. Hiçbir şey değişmez. Sistem değişmediği müddetçe. Sürgüt bu böyle devam eder. Bu sistem kendisi kriz üretiyor. Üretilen her krizde yine garibanlar, dar gelirler, fakir fukaralar biraz daha fakirleşiyorlar. Servet sahipleri servetlerine biraz daha servet katıyor.
Faiz hakkında ne düşünüyorsunuz?
Faiz bütün iktisadi hastalıkların baş sebebidir.
Yani o zaman Sayın Cumhurbaşkanı'nın faiz kararını doğru buluyorsunuz.
Sayın Cumhurbaşkanı'nın faizle ilgili söyledikleri, evet, faiz sadece enflasyon sebebi değildir. Faiz işsizliğin de sebebidir. Faiz olan bir yerde siz tam istihdam sağlayamazsınız. Faiz olan bir yerde siz yeterli üretime ulaşamazsınız. Faiz olan bir yerde siz bütçe açıklarının önüne geçemezsiniz. Faiz olan bir yerde siz fakirliğin önüne geçemezsiniz. Faiz olan bir yerde siz gelir dağılımındaki adaletsizliği çözemezsiniz. Faiz bütün bunların sebebidir. Sadece enflasyonun sebebi değil. Ama şimdi Merkez Bankası politika faizini düşürdü. Peki kredi faizleri düşüyor mu? Gerçek, reel manada faizleri düşüyor mu? Hayır. Sadece politika faizin düşmesi faize savaş açmak ya da faizi ortadan kaldırmak değildir. Evet, faiz bir hastalıktır. Ekonomik bir hastalıktır. Faiz zengini daha zengin eder, fakiri daha fakirleştirir. Faiz bütçelerde açık oluşmasına sebebiyet verir. Gelirin bir kısmı faiz giderlerine harcanmak zorunda kalır. Faiz olunca paradan para kazanan bu kadar kolay olunca kimse yatırım yapmaz. İşsizlik bitmez. Faiz olunca enflasyon da azar. Siz diyelim ki siz şunu 3 liraya mal ediyorsunuz. Eğer siz işletme kredisi çekmişseniz işletmenizi krediyle dönün yapıyorsanız, siz bu 3 liralık maliyetin içerisinde bir miktar faiz gideriniz vardır. Siz onu doğrudan doğruya fiyata yansıtıyorsunuz. Sadece bu bile enflasyon demektir. Bir miktar enflasyon demektir. Bunun aksi, yani faize güzellemeler düzenler, hepsi aynı tornadan çıktıkları için benzer şeyler söylüyorlar. Biz Türkiye'deki iktisadi problemin ne olduğunu söylerken en başa şunu koyuyoruz. Diyoruz ki Türkiye'de kapitalist iktisat teorisi ekonomi ilmi diye okutuluyor. Bir teoridir ama ilim diye okutuluyor. Adeta insanlarımıza bir at gözlüğü takılarak sistem budur. Başka bir sistem yoktur. Siz bu sistemin ürettiği krizleri de ancak bu sistemin içerisinde kalarak çözebilirsiniz. Yani bünyeniz zehirlenmiştir. Çare daha fazla zehir almaktır. Böyle diyorlar. Böylece siz alışırsınız zehire. Bünyeniz zamanla alışır. Artık zehirden etkilenmez diyorlar. Biz daha iyi diyoruz. Zehir zehirdir. Zehri almamak lazım.
Sizin partinizin hem yurt içinde hem de yurt dışında ülke güvenliğiyle ilgili politikaları nelerdir? Mesela PKK terör örgütüyle ilgili ne düşünüyorsunuz?
Şimdi herhangi bir ülkede güce başvuracak birden fazla meşru şey olmaz. Şimdi devlet dediğiniz, bu uzun belki felsefik bir tartışmaya gerektirir. Devlet dediğiniz yapı güce başvurma tekelini elinde bulduran demektir. Özellikle silahlı güce. Birileri bir şey hoşuna gitmedi diye ben silahlı güce başvuracağım veya bazı şeyleri silahlı örgütle değiştireceğim deme hakkı olmaz, olmamalıdır. Dünyanın herhangi bir yerinde siz eğer silah kullanmak veya silahlı güç kullanmak suretiyle siz bazı şeyleri devlete kabul edeceğim derseniz o zaman devlet de sizinle silahlı mücadele eder ve kimse de bunun meşruiyetini tartışmaz. Bu içeride olur dışarıda olur fark etmiyor. Herhangi bir insan veya herhangi bir devlet kendisine yönelik bir tehdit gördüğünde bu tehdidi bertaraf etmek için güce başvuruyor. Bundan sonra da böyle olmaya devam edecek.
Ukrayna Rusya arasındaki tabii ki olmasın ama bir savaş gerçekleşti ve hala bir şekilde soğuk savaş olarak devam ediyor. Türkiye sizce burada bir dış politika olarak başarılı bir süreç yürütebildi mi?
Evet, Türkiye'nin yani Ukrayna-Rusya arasındaki savaşta taraf olmaması gerektiğini söyledik. Halen de aynı şeyi söylüyoruz. Bu savaş Türkiye'nin savaşı değil. Bu bizim savaşımız değil. Veya Türkiye NATO üyesidir diye, Ukrayna'da NATO'ya üye olmak istiyor diye veya diğer NATO üyeleri Ukrayna'yı destekliyor veya destekliyor gibi yapıyor diye Türkiye'de aynı pozisyona düşmemelidir dedik. Halen de aynı noktadayız. Bize göre Amerika tabiri caizse Ukrayna'yı oltanın ucuna taktı, Rusya'nın önüne attı. Rusya da bu oltaya geldi. Savaşı göze alabilen ya da bir savaş ortamına atlayan herkese ders olsun, ibret olsun. Türkiye, ben bir NATO üyesiyim, bana bir şey olmaz, bir şey olursa işte NATO'nun 5. maddesi var. Dışarıdan NATO üyesi olmayan herhangi birisi saldırdığında NATO devreye girer. Bütün NATO ülkeleri o NATO üyesini savunur gibi bir zehava da öyle bir saflığa da kapılmaz. NATO bugün Amerika başını çekiyor NATO'nun. NATO'nun hesabına gelirse herhangi bir üyesinin lehinde bir tavır alır. Gelmezse bazen birilerini feda edebilir. Rusya evet oltaya geldi dedik ama muhtemelen Amerika'da, Rusya'da şu hesabı yapmıştır kazan. Şimdi Amerika bununla bütün Avrupa'yı kendisine bir kez daha bağladı. İşte benim şemsiyem sizin üzerinizde yoksa bakın sizin tepenizde bir Rus tehdidi vardır. Siz gelin daha fazla bu şemsiyenin altına girin dedi. Bir yönüyle Avrupa'yı hizaya getirdi. Amerika'nın kazancı bu oldu. Ama Rusya'da muhtemeldir ki Ukrayna'dan bir parça toprak özellikle de Donetsk ve Luhansk bölgesi, Donbas diye ikisinin birlikte tabiri de o bölgeyi. Muhtemel ki Kırım'dan sonra belki oraları da kendi topraklarına katacak. Kazan politikası izlemiş olabilir ama Türkiye bence her iki tarafla da ilişkilerini koparmamalı. Şu anda yürüttüğü diplomasi iyidir. Eğer mümkünse güç yetirebilirse, bu savaşı sonra erdirebilirse bu diplomatik başarının taşlandırılması olur.
Evet, Sayın Cumhurbaşkanı da geçtiğimiz günlerde öyle bir açıklama yaptı.
Öyle mi?
Putin ve Zelenski'yi Türkiye'de bir araya getireceğiz gibi bir açıklama yaptı.
Hayırlı olsun inşallah.
Umarız hayırlı olur. Sizin HDP ile bir görüşmeniz oldu mu?
Hayır, HDP ile herhangi bir görüşmeniz olmadı.
Neden?
Yani sadece HDP değil, başka bazı partilerle de görüşmemiz olmadı. Neden olmadı? Partiyi 2012 yılının Aralık ayında kurduk. 2013'ün 30 Haziran'da birinci olağan kongremizi yaptık. Siyasi partiler büyük kongrelerine diğer siyasi partileri davet ederler ve davet edilen siyasi partiler de genelde bir temsilci gönderirler genel merkezden. Genel merkezi temsilen birilerini gönderirler kongreye. Biz o kongremize mecliste bulunan bütün siyasi partileri davet ettik ama HDP gelmeyenlerden bir tanesiydi. Gelmedi. İlk davetimize uymadılar. İkincisi bir sanırım yine 2013 yılı içerisinde siyasi partiler arasında biliyorsunuz bayramlaşma oluyor. Dini bayramlarda. Biz bayramlaşmak için kendilerinden randevu talep ettik. Randevu talebimize de cevap vermediler. Dönüş yapmadılar. 2018 seçimlerinde seçime katılma yeterliliği olan partiler Yüksek Seçim Kurulu tarafından açıklandıktan sonra biz o partilere mail gönderdik. Randevu talep ettik. Yine bize dönüş olmadı. Bizim için bitti.
Artık gelseler de biz görüşmeyiz diyorsunuz.
Yok, artık biz gitmeyiz. Ama şimdiye kadar kimseyi kapımızdan kovmadık.
Cumhurbaşkanı Erdoğan sizce nasıl bir lider? Ya da nasıl bir insan? Görüştüğünüz için soruyorum.
Şahsıyla ilgili ben fikir beyan etmeyi çok doğru bulmam. Yani herhangi bir şahsıyla ilgili fark etmez bu. Sen Cumhurbaşkanı'dır, bir başka olur.
Biz de saygı duyarız. Biraz da sizi konuşalım.
Buyurun.
Bence. Mesela siz film izler misiniz? Dizi izler misiniz? Kendinize vakit ayırır mısınız? Duygusal biri misinizdir?
Bilemiyorum tabii. Şimdi ben ve aslında duygusuz değilim, öyle söyleyeyim. Ama çok duygusal biri miyim? Hayır. Fakat duygusuz da değilim dediğim gibi. Dizi izlemem. Dizi izlemeyi sevmem. Çünkü bence diziler çok büyük hırsızdırlar. Özellikle zaman çalarlar ve insanın en değerli sermayesi de zamandır. Çünkü siz herhangi bir şeyi kaybettiğinizde o kaybettiğiniz şeyi telafi edip yerine koyabilirsiniz. Ama siz zamanı kaybettiğinizde asla onu geri getiremezsiniz. Ama film izlerim. Yani zamanım varsa, zaman elverişliyse bazen film izlerim. Bazen televizyondan izlerim. Bazen kayıttan izlerim. Yani boş zamanıma denk getirip kaydedilmiş olan bazı filmleri izlerim. Fakat doğrusu bu son dönemlerde çok böyle film izleme imkanım çok fazla olmuyor.
Müzik ne dinlersiniz?
Müzik de dinlerim. Evet. Farklı farklı müzikler dinlerim. Müzik dinlemeyi severim.
Türk halk müziği, arabesk.
Halk müziği, sanat müziği. Arabeske çok aram yoktur.
Ama dışarıdan bakınca bir arabesk dinleyen bir havanız da var ama.
Ben arabeski hiç gençliğimde de dinlemedim. Yani hiç sevmedim. Bir türlü sevemedim arabeski, bilmiyorum diye. Ama halk müziği de, özellikle halk müziği, sanat müziği, hafif müzik, hatta senfonik müzik, enstrümantal müzikleri tercih ederim. Mesela özellikle öğrenciliğimde ders çalışırken kulağımda sürekli, ki o dönem böyle şimdiki gibi dijital değildi. Belki bir pil ile iki kaset dinleyebiliyorduk en fazla. Sadece enstrümantal olan hafif müzikler dinleyerek ders çalışırdım. Böyle ruhuma bir dinginlik verirdi. Müziği severim, dinlerim.
Futbol takip eder misiniz?
Çok değil.
Takım tutar mısınız?
Bir zamanlar tutardık.
Hangi takımda?
Bir zamanlar Fenerbahçe'yi tutardık ama şimdi...
Niye bıraktınız? Bir insan niye bırakır?
Yani onun da çok zaman değerlidir dediğim gibi. Yani böyle hani bir de şunu gördüm. Tarafkirlik bazen özellikle bu gibi şeylerde çok iyi değil. Mesela bir futbol takımının taraftarı kendi ceza alanı içerisinde rakip takım oyuncusunun ayağı kırılsa ya faul bile değildir. Ama kendi tuttuğu takımın oyuncusu rakip ceza sahasının içerisinde böyle çok göstere göstere atlasa ya hakem körmüş, şu penaltı görmedi de. Bu insanın adaletini uzaklaştırıyor. Ve futbolda bu çok barizdir. Diyebilirim ki belki sebeplerden bir tanesi olur.
Bize vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum.
Ben çok teşekkür ederim.
Seçim sattığına girildiğinde bir gün sizin bir mitinginizi çekelim. Orada neler oluyor, neler bitiyor? Otobüsün içerisinde nasıl konuşmalar var? Sahneye çıkarken neler yapıyorsunuz? Bütün bunları da gözlemlemek ve belgeselleştirmek isteriz.
Bakalım, hayır olsun inşallah.
Umarız bu günleri de hep birlikte görürüz. Arkadaşlar, Hüdapar Genel Başkanı konuğumuzdu. Haftaya yeni bir konukla karşınızda olacağız. Kendinize çok iyi bakın. Bu programın altına yorumlarınızı, görüşlerinizi, önerilerinizi, eleştirilerinizi yazabilirsiniz. Beğenmeyi, paylaşmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.